Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Kardeşler, Müslümanın şahsiyetiyle ilgili olarak iki hafta önce başladığımız derste niyet konusunu, ihlas konusunu ele almıştık. Müslümanın şahsiyetinin ayrılmaz parçası olarak. Allah izin verirse bugün Müslümanın farklılığı konusunu işleyeceğiz. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Kıyametten önce hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a kulluk edilmesi üzere kılıçla gönderildim. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Emrime muhalefet edenlere de zillet yazıldı. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır. Evet, burada üzerinde duracağımız konu, kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır kısmı bu hadisi. Bu hadis mütevatir bir yolla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilmiştir. Yani burada İbn Ömer radıyallahu anh'den gelen rivayeti zikrettik. Aynı şekilde, aynı lafızla Huzeyfe bin Yeman, Cabir bin Abdillah, İbn Abbas, Ali bin Ebi Talip, Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhum gibi daha pek çok sahabeden de bu lafızlarla hadis rivayet edilmiş, mütevatir bir yolla gelmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biliyorsunuz, İbrahim aleyhisselamın dininin kalıntıları üzerinde yaşayan, İbrahim aleyhisselamın dininden bir takım esasları bozmuş bir topluluğa gönderildi. Yani bunu şirke vardırıncaya kadar, şirke düşünceye kadar, Allah Azze ve Celle'nin dininden çıkmalarına kadar İbrahim aleyhisselamın dininin temellerini bozmuşlardı. Mekkeli müşriklerde şirkin ilk başlangıcı Amr bin Luhay el-Huzayi'nin tavaf esnasında, hacda tavaf esnasında iblis ona insan suretinde görünüyor. Tavaf yapan bir insan suretinde görünüyor ve lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikelek, illa şerikelek, illa şerike ve hüvelek, yemlikuhu ve mamelek diyor. İlk önce illa şerikelek deyince, yani buyur ey Allah'ım buyur, senin hiçbir ortağın yoktur, ancak bir ortağın vardır diyor iblis. Amr bin Luhay el-Huzayi hemen itiraz ediyor. Sen bunu nereden çıkardın? Yani Allah'ın hiçbir ortağı yoktur diyoruz. Sen hemen ortak kattın. Nereden çıkardın bunu? Hemen bir cümle daha ekliyor. Yemlikuhu ve ma melek. Yani bu ortağın da sahip olduğu her şey zaten Allah Azze ve Celle'ye aittir. Böyle deyince mantıklı geliyor, kabul ediyor ve Araplar arasında artık lebbeyk, telbiye getirirken bu şirk üzere söylenmeye başlıyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerin telbiyede bu şekilde söylediklerini duyunca keşke şurada sussalar. Yani lebbeyke la şerikelek dedikleri sırada keşke şurada sussalar, geri kalan kısmını söylemeseler diyorlardı. Bunu Müslim sahihinde hac babında rivayet eder. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinde en büyük sebep, zaten burada kıyametin önünde gönderildim, sadece Allah'a kulluk edilmek üzere, yani la ilahe illallah'ın manasının gerçekleşmesi üzere gönderildim diyor. Ve gönderilmiş olduğu toplumda sahih dinlerin aslından bozulmuş pek çok esasla karşı karşıya. Yani bu toplumlar ibadet etmeyen, Allah'ı inkar eden toplumlar değildi. Allah'a kulluk eden toplumlardı, fakat bu ibadetlerinde dinin aslından olmayan, şirke kadar varan bir takım eklemeler, tahrifler, bidatlar yapmışlardı. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerle ehli kitap arasında bir ayrım gözetiyor. Kendisine Allah Azze ve Celle'den bir emir gelmediği sürece ehli kitaba benzemeyi tercih ediyordu. Çünkü ehli kitap bir kitap üzere, bir kitapları var, tahrif edilmiş dahi olsa Allah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş semavi bir dinin kitapla korunan insanların ellerinde kitaptan nüshalar bulunan bir dinin mensupları. Bu sebeple aksi emredilmediği sürece ehli kitaba uymayı istiyordu. Hatta bu muhalefet, yani müşriklere muhalefet konusu saç tarama şeklinde dahi tezahür ediyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırf daha şiddetli bir şirk, küfür içerisinde olan, yani daha koyu müşriklere muhalefet etmek için ehli kitaba benziyor, saçlarını ortadan ayırıyor. Daha sonra yana taraması uygulaması daha sonra başlıyor. Bunu İbn Abbas radıyallahu anh'a bu şekilde rivayet ediyor. Yani saç taramaya kadar her şeyde muhalefet ediyordu. Yine kıble konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Beytül Makdis'e, Kudüs'e yönelerek namaz kılmakla emrolunmuştu. Yani o sıralarda Yahudilerle aynı kıbleye yöneliyordu. O zaman Mekkeli müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrına, işte bize muhalefet etmedik, hiçbir şey bırakmıyor diyerek karşı çıkıyorlardı. Daha sonra Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 143-144. Ayetlerinde Kabe'ye yönelmesini emrediyor. Kıble olarak orayı belirlemesini emrediyor. Bazı inanmış olan kimseler dahi şüpheye düşünce kıblenin değişmesinden dolayı Allah Azze ve Celle bu ayetlerin devamında şöyle buyurmuştur. Biz bunu peygambere tabi olanlarla topukları üzerinde gerisin geriye dönenleri birbirinden ayırt etmek için yaptık buyuruyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine Allah Azze ve Celle'den vahiy gelmediği sürece kitapsız kafirlere benzemektense kitap ehli olan kafirlere benzemeyi tercih ediyordu. Bu dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinin esaslarını açıklarken tevhid boyutu oldukça geniş. Yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek esası, bundan başka şeylerle hükmedilmemesi, Allah Azze ve Celle'ye ibadet konularında ortak koşulmaması gibi pek çok esasta kitap ehli olan veya kitapsız olan bütün kafirlere muhalefeti bir esas olarak bildirmiş. Ameli konularda dahi, giyim kuşamda dahi bunların her birini teker teker açıklamıştı. Mesela en basitinden taharet konusundan başlarsak, mesela Yahudilerde hayızlı bir kadın herhangi bir şeye dokunursa, bir yiyeceğe dokunursa o murdar sayılıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kendisi bizzat hayızlı olan hanımlarıyla yemek yemiş. Hatta Ayşe radıyallahu anh'ın kucağında Kur'an okumuştur. Ve Yahudilerin temizlik konusundaki batıl anlayışlarına muhalefet etmiştir, reddetmiştir. Yine temizlik konusunda aşırı giden Yahudiler ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz Yahudilere muhalefet edin, ayakkabılarla da namaz kılın. Bu şekilde bir muhalefet. Yine giyim kuşam konusunda Yahudilerden, ehli kitaptan için bunlar izar giymezler. İzar giydikleri zaman şalvar giymezler. Siz şalvar da giyin, izar da giyin. İzar giydiğiniz zaman şalvar giymeden sokaklarda ve mescitlerde dolaşmayın buyurarak bunu da yasaklamıştır. Yahudilere giyimde de benzemeyi yasaklamıştır. Namaz şekillerinde elleri böyle koyarak duruşu, kıyamı bu şekilde yapmayı, eli bellere koyarak yapmayı bu Yahudilerin dinlenme şeklidir diyerek yasaklamıştır bu ümmete. Bunun pek çok örnekleri var. Allah izin verirse bu Ramazan ayı bu açıdan bereketli oldu elhamdülillah. Sırf bu meseleye dair bir risale telif ediyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kitap ehli olan ve kitapsız olan müşriklere muhalefet konusunda emrettiği şeyler. Yani bizden olmayanların özellikleri. Bizi bizden olmaktan çıkaran özelliklerdir bunlar. Müslümana işte bu hadiste belirtildiği gibi kim bir kavme benzerse onlardandır buyurulduğu şekliyle Müslümanın kendisine has bir şahsiyeti, bir farklılığı olması. Yani batıl ehline hangi türden batıl olursa olsun, ister şirk yönünde, küfür yönünde, İslam dininden ayrı kesimlerin batılı olsun, isterse kendisini İslam'a nispet eden cehmiler olabilir, sufiler olabilir veya kaderiler olabilir. Bunların hepsine muhalefeti emreder bizim dinimiz. Nitekim bir hadiste gelir ki ümmetinden iki fırkanın bu dinden hiçbir nasibi yoktur. Bunlar mürciye ve kaderiye fırkalarıdır. Yani kader yoktur diyenler veyahut biraz daha net bir şekilde bu belirtiliyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın bu Cibril hadisini anlattığı rivayette Yahya bin Yamir diyor ki, bir arkadaşımla beraber hac yolculuğuna veya umre yolculuğuna çıktık diyor. Bizim oralarda kader hakkında ilk konuşan Mabedel Cüheni idi. İlk yani kader konusunu kurcalayan, bu konuda bidat sözleri ortaya atan Mabedel Cüheni idi. Ve onun ortaya attığı görüşler pek çok kimsede şüpheler meydana getirmişti. Biz kendi kendimize dedik ki bu arkadaşımla beraber, keşke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden birisiyle karşılaşsak da bu meseleyi ona sorsak, o bize bunu aydınlatsa. Bunun üzerine biz yola çıktık. Mescide girerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh ile karşılaştık. Dedik ki ona, ey Ebu Abdurrahman, bizim oralarda böyle insanlar var. Onlar diyorlar ki, dileyen amel eder, dileyen amel etmez. Dileyen, hidayeti isteyen hidayet bulur, sapıklığı isteyen saptırılır. Yani hidayetin ve sapıklığın yeni başladığını, yani Allah Azze ve Celle'nin ezelde yazmasını inkar ettiklerini işaret ediyor. Bunlar böyle söylüyorlar diyorlar. İbn Ömer radıyallahu anh da diyor ki, onlara döndüğünüzde bildir ki onlara, ben onlardan beriyim, onlar da benden beridirler. Yani bu beraat, uzaklık, aykırılık, akidevi konuda olsun, ameli konuda olsun, hatta sadece prensip olan giyim şeklinde dahi tam bir aykırılığı bizim dinimiz bize emretmiştir. Hele akide boyutunda olunca bu daha da keskinleşir. Bu sebeple Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi bu ümmetin belaya uğraması, fitneye uğraması cahiliyeyi bilmeyen insanların ortaya çıkmasından dolayı ileri gelir diyor. Yani insanlar cahiliyedeki problemleri, cahiliyenin müşkülatlarını bilmezler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, sizden öncekilere adım adım karış karış uyacaksınız. Onlar kimler ey Allah'ın Resulü? Rumlar mı? Ehl-i Kitap mı? Başka kimler olacak buyuruyor. Yani önceki kavimlerde ne gibi müşkülatlar varsa bu ümmette de aynen ortaya çıkacak. Nitekim İbn-i Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizden öncekilerin başına gelen şeyler aynen sizin başınıza gelecek. Hatta onlardan birisi anasıyla sokak ortasında zina yapmış olsa benim ümmetimden de birileri çıkıp bunu yapacak diyor. Yani demek ki cahiliye unsurları olan şeyler, pislikler, kötülükler, batıl olan fiiller, batıl olan ameller, itikatlar bu ümmette teker teker tezahür edecek. Hatta puta tapmak bile. Nitekim bu da bildirilmiş. Zulhalasa putun etrafında Devs kabilesinin kadınlarının kıçları sallanacak diyor. Bu ümmetin başına gelecek. Tekrar diyor, Araplar putlara dönmedikçe kıyamet kopmaz. Araplar içerisinde putlara tapan birileri çıkmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Yani insanlar cahiliye unsurlarından gafil kaldıkları anda pek çok pislikler başlarına gelecek. Bugün kaderiye düşüncesi, yani kaderi inkar düşüncesi bu ümmetin başına bela olmuş düşüncelerden birisi. Buna davet eden pek çok önder var. Batıl önderi var günümüzde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan sakındırırken, yani kader konusunda kitap ve sünnette bildirilmeyen konulara dalmaya yasaklarken, Yahudilerin, İsrailoğullarının şirke düşmelerine ilk sebep kader konusu olmuştur. Bundan sizi sakındırırım diyerek buyuruyordu. Nitekim daha sahabelerin hayatta olduğu bir zamanda ilk olarak kaderiye, yani diğer adı mutezile'dir. Mutezile eşittir kaderiye'dir. Bu fırka ortaya çıkmış. Bugün kitaptan ve sünnetten bahseden bir takım insanlar kader konusunda müşkülat içerisindedirler. Yani İbn Ömer radıyallahu anh'ın, İbn Abbas radıyallahu anh'ın, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın, onlardan gelen rivayetlerde biz bunlardan beriyiz dediği, hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh, kim böyle böyle diyen insanlarla karşılaşırsa benden bildirsin, benden iletsin, benden tebliğ etsin ki ben onlardan beriyim. Bunlar cehennem ashabıdırlar. Dediği kaderiye fırkası bugün aynı söylemlerle tekrar ortaya çıkmış durumda. Mesela bunlardan birisi işte bu Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır gibi zındıklığın önderleri, bunlar Kur'an ayetlerini tahrif ederken aynen şu ifadeyi kullanıyorlar. Vallahu yehdi limen yeşa. Allah dilediğini hidayet eder cümlesini Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından açıklanan, sahabe tarafından kabul edilen manasının dışına çıkararak ilk defa Leopold Weiss adıyla daha sonra Muhammed Esed adını alarak Müslüman olan bir müsteşrik, Avusturyalı bir müsteşrik bunun Kur'an mesajı adıyla meal tercümesi Türkçe'de de yayınlandı. Her tarafta bayağı bir tutuldu. Bütün evlere girdi neredeyse yayınlandı sıralarda. İlk defa bu kitapta görülen bir tercüme, ilk defa bu kitapta görülen bir yorum, öyle bir yorum ki Mutezile'nin önderleri dahi, Zemahşeri'nin kitabında dahi, ilk Mutezile'lerde dahi bu ayetleri böyle tahrif etmeye yeltenememişlerdir. Bunlar şeytandan bile daha kötüsünü söylüyorlar. Bakın meali aynen şöyle veriyorlar. Allah dileyeni hidayet eder, dileyeni saptırır. Allah kim hidayeti diliyorsa onu hidayet eder, kim de sapıklığı diliyorsa onu da saptırır. Yani kulun tamamen kendi elindedir hidayeti bulmak veya sapmak. Allah Azze ve Celle'nin yazgısıyla değildir. Yani kaderin inkarı gündeme gelmiştir. Halbuki yani bunu bu şekilde getirirken söyledikleri söz şu, mantıkla oynuyorlar. İşte Arap diline göre diyorlar. Arap dilinde böyle bir şey yoktur. Tamamen bu yeni çıkmış bir anlayış. İlk fiil ilk faile yani ilk zamire döndürülür. Burada da vallahu yehdi derken limen yeşa burada kim isterse hidayeti Allah onu hidayet eder diyerek böyle bir kalıba sokuyorlar. Fakat düşünmedikleri başka bir yön var. Allah dilediğine kız, dilediğine erkek, dilediğine çift yani ikiz verir. Hem erkek hem kız verir. Bu ayette de aynı kalıp vardır. O zaman bunların mantığıyla hareket edilecek olsa, yani ilk zamire döndürülme, en yakın zamire döndürülme mantığıyla hareket edilecek olsa, Allah dileyene erkek, dileyene kız çocuğu verir diye tercüme etmeleri gerekirdi. Neden burada bunu böyle tercüme ediyorlar da bunu böyle tercüme ediyorlar? Sebep şu, bunlar kafalarında bir mantık oluşturuyorlar. Kur'an, sünnet, naslarına bu mantıkla bakıyorlar. Ayetleri buna uydurmaya çalışıyorlar. Sünnet gelince Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi Allah'ın kitabı konusunda, müteşabihler konusunda size sataşanları sünneti bilenlere götürün. Çünkü Allah'ın kitabını en iyi sünneti bilenler bilir. Bunlar sünneti zaten devreden çıkardı. Sünnet hakkında bir takım şaibeler, şüpheler ortaya attılar ve akıllarınca bunu geçersiz kılacaklarını zannettiler. Hatta Mustafa İslamoğlu denen şahıs sitesinde halen duruyor. Kabir azabıyla ilgili meselede bakabilirsiniz fetvasına. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Kabir azabı diyor ancak diyor işte hadislerde geçer. Hadisler ise akidede bağlayıcı değildir. Bu direktmen peygamberi kabul etmemektir. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 29. ayetinde kitap ehlinden için şöyle diyor. Onlar Resulün helalini helal, haram kıldığını haram sayıncaya kadar veyahut da alçalmış bir şekilde, zillete düşmüş bir şekilde sana cizye verinceye kadar onlarla savaş. Yani Resulün helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymak, ister akidevi mesele olsun, ister fıkhi mesele olsun fark etmez. Resul'e tabi olmak üzere kitap ehliyle savaşılıyorsa, kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen birisinin peygambere itaat etmeme, peygamberi takmama gibi bir lüks olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değildir. Kitapta, sünnette bunu reddeder zaten. Yani bu kimseler şeytandan daha beter bir söz söylemişlerdir. Çünkü Hicr suresinde açıklandığına göre Allah Azze ve Celle şeytanın şöyle dediğini haber veriyor. Ya Rabbi beni saptırman yüzünden diyor. Ben de onlara sağlarından sollarından yanaşacağım ve kıyamet gününe kadar mühlet istiyor orada. Orada saptırmayı Allah Azze ve Celle'ye nispet ediyor. Yani şeytandan bile daha beter bir haldedirler. Yani bunların sözleri Zeyd bin Eslem Rahimullah'ın dediği gibi tabi'in alimlerinden Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın öğrencisi Zeyd bin Eslem diyor ki bunların sözleri diyor Allah Teala'nın sözüne benzemiyor. Meleklerin sözüne benzemiyor. Peygamberlerin sözüne benzemiyor. Cennetliklerin sözüne benzemiyor. Cehennemliklerin de sözüne benzemiyor. Kardeşleri iblisin de sözüne benzemiyor. Ve bunların her birine birer ayet zikrediyor. İşte Allah Teala'nın ayetleri zaten Kur'an-ı Kerim'de pek çok ortada. Allah mesela bunlardan birisi İbrahim Aleyhisselam'ın sözünde olduğu gibi, şayet Rabbim beni hidayet etmeseydi fe'inlem yehdini, ben diyor doğru yolu bulamazdım. O En'am suresinde açıklanan kıssasında. Rabbim beni hidayet etmeseydi ben doğru yolu bulamazdım. İbrahim Aleyhisselam hidayeti istemiyor muydu? Ama Allah Azze ve Celle'nin hidayetine bağlıdır. Evet, yani kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır sözü, akidevi manada olsun, ameli manada olsun, pek çok konuları içerisine alır. Yahudilere, ehli kitaba muhalefet ediniz, mecusilere muhalefet ediniz. Onlar bıyıklarını uzatır, sakallarını kısaltırlar. Siz bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı serbest bırakın. Bunu bir muhalefet emri olarak, yani batıl ehline muhalefet şartı olarak zikrediyor. Şu içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayıyla ilgili olarak, iftarda acele etmek, sahuru geciktirmek benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir. Ehli kitaba muhalefet edin. Ve bir de bir madde daha sayar, o da namazda sağ ellerimizi sol ellerimiz üzerine bağlamaktır diyor. Bu üç husus benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir. Bu konuda ehli kitabın aşırılığına muhalefet ediniz. Onlar iftarı geciktirirler, sahuru erken yaparlar. Yine sahursuz oruç tutulmasını yasaklamıştır. Sahursuz oruç tutulmasını yasaklamıştır. Bir bardak, bir yudum su dahi olsa sahur yapmayı bu ümmete emretmiştir. Oruç tutma günlerinde cumartesi ve pazar günleri oruç tutardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a diyor ki, cumartesi pazar günleri oruç tutardı. Bunun sebebi sorulduğu zaman bu günleri birisini Yahudiler, birisini Hristiyanlar bayram edinmiştir. Ben onlara muhalefet etmeyi seviyorum diyerek cumartesi ve pazar günü özellikle oruç tutarmıştı. Yani sırf onların bu günü bayram ilan etmelerine, bayram kabul etmelerine muhalefet etmek için. Yine bayram günlerinde Ömer radıyallahu anh diyor ki, onların festivalleri, bayram günleri buna benzer kutsal kabul ettikleri zamanlarda onların yanına girmekten sakının. Çünkü Allah'ın gazabı onların üzerine inmektedir. Sizin de üzerinize isabet etmesinden korkarım diyor. Yine İbni Amr bin As radıyallahu anh'dan gelen rivayette, Mihrican ve Nevruz bayramlarında müşriklere katılanların bu şekilde yaşamaya devam ettikleri takdirde küfür üzere öleceklerini, müşriklerin topraklarında oturanların, yani zaruret olmaksızın İslam'a davet etmek gibi, bir zaruret olmaksızın kafir hükümlerin hüküm sürdüğü, kafirlerin hüküm sürdüğü topraklarda oturanların Müslümanlardan beri olduğu, bunların ateşlerinin birbirini görmeyeceği, yani bunlara Müslümanların karşısında kafir gibi muamele yapılacağına dair hadisler gelmiştir. Kafirlere en ufak bir şeyde dahi benzemek yasaklanmıştır. Çünkü kalıpların benzemesi kalplerin benzemesini beraberinde getirir. İbn-i Kayyım Rahimullah bu kalpleriyle kalıplar arasında müthiş bir bağlantının olduğunu, işte mesela asker kıyafeti giyen kimsenin kendisinde kahramanlık duygularının oluşacağını, kadın elbisesi giyen bir erkekte kadınlaşma olacağını, işte erkek elbisesi giyen kadında hakeza böyle, bunun duygulara ve kalplere müthiş bir etkisi olduğunu açıklamıştır. Bunu modern bilimlerle uğraşan, sosyolojiyle ilgilenen insanlar da zaten itiraf etmekte, kabul etmektedirler. İbn Haldun, sosyoloji ilminin kurucusu olarak bilinen İbn Haldun, yenilen kavimlerin, kendilerini yenen toplulukları bir çeşit aşağılık kompleksine girerek taklit etmeye başladıklarını ve bu onların zilletini daha da artırdığını, ellerindeki değerleri de kaybettiklerini açıklamıştır. Ve Endülüs'teki durumu buna örnek vermiştir. Endülüs'teki Müslümanlar kafirlere karşı savaşlarında yenilince bu kafirleri hayatlarında taklit etmeye başladılar. Yani havuzlar yaptırmaya, evlerinde havuzlar yaptırmaya varana kadar, işte suretler edinmeye kadar ve bu kültürel manada da onların tamamen bunlara rapt olması, onlara tam anlamıyla bir yenilgiyi getirmesi. Bugün bakın İspanya, bir zamanlar İslam halifeliğinin merkezlerinden, ilim merkezlerinden, kültür merkezlerinden birisi olan İspanya'da bugün İslam'ın hiçbir adı yok. yok oldu gitti. İşte bu taklitli olmuştur. Türkiye'ye bakın. Son yıllarda Cumhuriyet'in de ilanından sonra, aslında Cumhuriyet'in öncesinde Tanzimat dönemlerinde Batılılara karşı hayranlık, onların dilinin işte tutulan dil kabul edilmesi, Fransızcanın, ondan sonra şimdilerde İngilizcenin tutulan dil kabul edilmesi bile bu şekilde kültürel bir yenilginin başlangıcıdır. Ömer radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayette, Acemlerin dillerini öğrenmeyin, onların dil üsluplarını öğrenmeyin diyor. Yani kişi mecbur olmadıkça Arapçadan başka dil konuşmasını yasaklıyordu. Çünkü bunlar hep kültür erozyonuna sebep olan, kültürel yıkıma sebep olan şeylerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o kadar veciz bir sözle anlatıyor ki bunu, bakın kim bir kavme benzerse onlardandır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tek cümlesiyle bizim burada bir saattir anlatmaya çalıştığımız şeyi ve sığdıramadığımız şeyleri sadece bu cümleyle ifade etmiş oluyor. Hepsini kapsıyor bakın bu. Amelde, ahlakta, akidede ne sayarsanız. Hepsi bunun içerisine giriyor. Evet, Müslüman başkalarından ayrılan bir şahsiyet sahibidir. Duruşu özeldir, metodu özeldir, yolu özeldir. Görünüşünde, tecrübelerinde, akidesinde, kıblesinde, her meselesinde farklıdır. Batıl ehline muhaliftir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Müslümanın bu farklılığı sayesinde İslam dinimizi ve davetimizi lekesiz ve hatasız olarak tertemiz bir şekilde koruyabiliriz. Ama ne zaman ki bu farklılık unsurunu kaybedersek, yani şahsiyetimizin, Müslüman şahsiyetinin önemli unsurlarından birisi olan bu farklılığı kaybedersek, dinimizin değerleri de yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Halk arasında bir söz vardır. İnsan inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar diye, aynen öyle olur. Bu hadis buna da işaret ediyor. Şayet inandığın gibi yaşamazsa yaşadığın gibi artık inanmaya başlarsın. Bu yani dıştaki bir benzeşme, dıştaki bir inhiraf içte de bozulmaya sebep olur. Müslüman farklılığını gösterirken orta yoldan da ayrılmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Sevdiğin kimseyi ölçülü sev. Bir gün ondan nefret edebilirsin. Nefret ettiğin kimseye karşı da ölçülü ol, dengeli davran. O kimse bir gün sevdiğin birisi olabilir. Evet, bunu Tirmizi Temmam Fevaidinde, İbn İbban Mecruhinde, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den de rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani Gayetül Meram kitabında hadisin sahih olduğunu açıklamıştır. Evet, Müslüman sevgisinde, nefretinde, almasında, vermesinde, bütün işlerinde dengelidir, orta yolu gözetir. Bu dengeli oluş dininin özelliklerinden ve o dinin emirlerinden kaynaklanır. Müslüman ne aşırılık ehlindendir ne de geri kalıp kusurlu davrananlardan. Müslümanın dengeli oluşu aklına, hevasına, görüşüne veya bu gibi şeylere dayalı değildir. Yani denge, yani orta yol, bir şeyin orta yolunu bulmak insanların akıllarına bırakılmamıştır. Akıl konusunda ileri boyutta kafalarını yormuş insanlar, filozoflar dahi şunu itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Aklın her şeyin orta yolunu, dengeli yolunu bulması imkansızdır. O halde bu dengeyi, her şeyin orta yolunu bildiren ancak vahiydir. İnsanlar bu konuda buna tabi olmak zorundadır. Müslümanın dengeli oluşu aklına, hevasına, görüşüne dayalı değil dedik. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 143. ayetinde nitekim insanlara şahit olmanız, peygamberin de size şahit olması için sizi vasat, orta bir ümmet kıldık. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayeti açıklarken buradaki vasat kelimesi dengeli, adil demektir. Yani ne aşırılığa giden ne de geri kalan. Her konuda böyledir. İşte insanlar arasında ilişkide de böyle. Bir kimseyi severken dengelise ola ki bir gün onunla düşman olabilirsin. Din ayrılığı buna sebep olabilir. Yoksa bunun dışında meşru olan bir düşmanlık yoktur insanlar arasında. İnsanlar arasında düşmanlığın meşru olduğu tek sebep dini sebeplerdir. Çünkü insan Allah için sevmek, Allah için buğz etmekle memurdur. Bu sebeple fıtratı gereği sevmesi söz konusu olan en yakın akrabaları, babası, annesi, kardeşi, yakın dostu, bunun gibi insanlarla arasının ayrılması, aralarına buğzun girmesi ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye itaatsizlik, isyan, küfür, bunun gibi dinden yüz çevirme sebepleriyle olabilir. Böyle bir şey olduğu zaman da Mücadele Suresi 22. ayetinde belirtildiği gibi Allah'a ve Resulüne iman etmiş hiç kimseyi, bir herhangi bir mümini, en yakınları bile olsa, babası, kardeşi gibi en yakınları bile olsa, bunlara sevgi besler bulamazsın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani yine bu da Müslümanların, iman edenlerin özelliklerinden birisi olarak zikrediliyor. Yani sana sürekli iyilik yapan, sana her türlü yardımını esirgememiş, her türlü destek olmuş kimseyi sevmemen emrediliyor eğer küfretmişse, eğer Allah'a ve Resulüne yan çizmişse. Bu Ebu Talib'i düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hem akrabalık bağı olan amcası, hem müşriklere karşı her türlü kol kanat gerdiği birisi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu amcasına dahi sevgi beslememekle emrolunuyor. Ona her türlü tebliği yapmasına rağmen o dinden yüz çevirmişti. Vefat anında, ey amca, sana bir kelime arz edeceğim. Bu öyle bir kelime ki bunu söylersen ben Rabbimin katında senin lehine şahitlik edebilirim. Amcası diyor ki, ey yeğenim, ben senin getirdiklerinin hak olduğunu biliyorum. Yani bunda bir şüphem yok. Senden doğruluktan başka bir şey de görmedik. Şimdi Ebu Talib'in durumuna bakın, dili bunları söylüyor. Dili hakkı itiraf ediyor. Azalarıyla müşriklere karşı Müslümanların safında yer almış. Müslümanlara, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a destek olmuş. Ama ondan istenen La ilahe illallah kelimesini söyleyerek İslam'a girmesi. Yani İslam'a ait bir farklılıkla müşriklere muhalefet etmesi. Yoksa Ebu Talib'in sözünün bir benzerini Ebu Cehil de söylüyor. O da diyor kendisine, El-Ahnes bin Şurek ile baş başa kaldıkları sırada diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduklarını dinliyorsun diyor, ne düşünüyorsun? O da diyor, vallahi biz ondan doğruluktan başka bir şey görmedik ama biz kabileler Haşimoğullarıyla işte hacılar yedirmek konusunda atıştık, onlar yedirdi biz de yedirdik. İşte sulamak konusunda, sikaye meselesinde onlar da suladı biz de suladık. Perde darlığını onlar da yaptı biz de yaptık. Şimdi onlardan birisi çıkmış diyor ki ben peygamberim diyor. Biz bunu nasıl kabul edelim ki diyor. Yani sırf kabile atışmacılığı sebebiyle iman etmediklerini Ebu Cehil de bu gibi ortamlarda dile getiriyordu. Ama insandan istenen, yani dilin ikrarı, kalbin tasdiki, bunlar yeterli değil bak. Ameli olarak, İslam'a has bir amelle, La ilahe illallah sözünü söyleyerek ve bu sözün gerekleriyle hareket ederek, amel ederek Müslümanın farklılığını koyması istenmiştir. Ebu Talib bu söze şöyle karşılık veriyor. Ey yeğenim, ben senin getirdiğin hak olduğunu, söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Lakin bu sözü söylersen, yani La ilahe illallah söylersen, Mekke'nin kadınları teneke çalarlar. Ölüm korkusundan dolayı yeğenine iman etti derler. Bunu kabullenemiyordu. Yani ne çeşit olursa olsun Müslüman farklılığını ortaya koyar ve dengeli bir şekilde hareket etmek zorundadır. Sevdiğine karşı dengeli olmak zorundadır. Sevdiği kimse bir gün şirk gibi bir sebeple, küfür veyahut bidat olan bir unsuru benimsemesi sebebiyle sevmediğin bir konuma düşebilir. Yine sevmediğin bir insan, düşmanın kabul ettiğin bir insan, Allah hidayet ederse sen onu kardeşinden öte kabul etmek zorundasın. Kardeşin gibi seveceksin. Onun senin üzerinde bir takım hakları olacak. Yani tevhid ehli olan bir Müslüman, akrabansa, komşunsa, arkadaşınsa, bir Müslümansa, Müslümanın Müslüman üzerinde bir takım hakları var. Yani bu hakka sahip oluyor. Öyle bir şey düşünün ki bu haklara sahip olan, yani Müslümanlardan olan birisi sana sürekli kötülük yapıyor. Sana sövüyor. Yani o imanının kendisine yüklediği görevleri yerine getirmiyor. Sana haset yapıyor. Sana düşmanlık yapıyor. Sana eziyet yapıyor. Ama hala Müslüman bak. Dinden çıkmamış. Halen daha bir kardeşlik hukuku var bununla. bu sebeplerle o bana haklarını yerine getirmiyor diyerek işte ben de yerime getirmeyeyim deme salahiyetine sahip değiliz. Çünkü Müslüman yaptığı ameli Allah için yapar. Karşıdan karşılık beklediği için değil. Karşılığını ancak Allah Azze ve Celle'den bekleyerek yapar ve bu kendisinin imanının gereği olduğu için böyledir. Yani işte benim komşum iman etmiyor. Yani imanının gereği olan amelleri işlemiyor. Ehl-i sünnette ameller imandandır. Bu imanını yerine getirmiyor diye ben de imanımı yerine getirmeyeyim diyemem. Bilakis bu iman bana öyle bir şey yüklüyor ki kardeşlerim, komşularım, akrabalarım bana kötülük yapsa dahi, haklarımı alıp bana hiçbir şekilde vermeseler dahi onlardan intikam için değil. Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğumu düşünerek ben haklarımı, ona yönelik haklarını yerine getirmekle mükellefim. Ölçü sevgide veyahut düşmanlıkta bu şekilde gözetilmesi gereken bir şeydir. Yani bir Müslümana karşı sana düşmanlık etse dahi senin düşmanlık etmeye hakkın yoktur. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sakın benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Burada çok büyük bir nankörlüğe işaret ediyor. Yani burada küfran nimettir. Kafirler ifadesiyle kastedilen nankör kimselere dönmeyin demektir. Çünkü Allah'ın nimeti sayesinde birbirinize düşmanlar iken Allah sizi kardeşler kıldı. Allah size iman kardeşliğini, imandan dolayı ortaya çıkan Müslümanların hukuklarını içeren bir lütufta bulundu. Siz bu lütfa nankörlük eden kimseler olmayın. Birbirinizin boynunuzu vuracak dereceye sakın gelmeyin. Sahabeler bir kimseye ey Allah'ın düşmanı demenin ey kafir demekle aynı şekilde olduğunu değerlendiriyorlardı. Bir kimse birisine sen benim düşmanımsın derse bunu tekfir kabul ediyorlardı. Hatta hadis bu şekilde gelmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'den gelen o kim kardeşine kafir derse bu söz ikisinden birisine döner hadisinin diğer bir tarikinde Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'nda gelen tarikinde bu ifade vardır. Kim kardeşine sen benim düşmanımsın derse küfür ikisinden birisine döner. Yani bu demek ki Müslüman da asla olmaması gereken bir şey. Bir Müslüman bir Müslümana düşman olamaz. Olmamalı. Böyle bir şey hissediyorsa akidesini yoklamalıdır. Amellerini gözden geçirmelidir. Doğru gitmeyen bir şeyler vardır. Müslüman ancak ve ancak akidevi yani dinden inhiraf etme, dinden yüz çevirme sebebiyle buğz eder. Bir kimsenin dinden çıkmasıyla, Allah'ın dinine muhalefet etmesiyle, bidat ehlinden olmasıyla hecir başlar. Yani küskünlük dediğimiz şey, Müslümanın Müslümana 3 günden fazla küsmesi caiz değildir. Bundan bidat ehli istisnadır. Bazı bidat ehli hakkında hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hem sahabelerden gelen bazı rivayetler vardır ki bunlarla mücadele etmeyin, beraber oturmayın, bunlarla konuşmayın denilmiştir bunlar hakkında. Bunlar arasında kelamcılar vardır, rey ehli vardır. Yani din konusunda görüş ileri sürenler. Allah ve Resulü bir şey buyurmasına rağmen görüşüyle yorumlarda bulunanlar. Bunun bir örneğini Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir hadis rivayet ettiği zaman İbn Abbas radıyallahu anh ama o zaman şöyle olunca böyle olmaz mı gibi bir yorumda bulunuyor. İbn Abbas Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki ona İbn Abbas o sıralarda daha genç bir delikanlı. Yaşı 15-16. Ebu Hüreyre radıyallahu anh ise yaşı ilerlemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmayan, ondan en çok hadis rivayet edenlerden birisi. Karın tokluğuna Allah Resulü'nden ayrılmıyordu. Diyor ki ey delikanlı, sakın Allah Resulü'nden sana bir hadis aktardığında darbu mesel yapma. Geldiği gibi iman et, teslim ol. Yani bizim kitap ve sünnet karşısında teslim olmaktan, gereğine teslim olmaktan başka yolumuz yoktur. Bunun karşısında yorumlar yapanlar, yani sünnete tabi olmanın aksinde yollar arayanlar rey ehli diye sınıflanan insanlardır. Bu yüzden Ömer radıyallahu anh diyor ki, dikkat edin, rey ehli sünnetin düşmanlarıdır. Onlardan uzak durun, onlarla beraber oturmayın. Şayet din akıl ile, rey ile olsaydı çorabın üzerini değil altını mest ederdim diyor. Yine benzer bir söz Ali radıyallahu anh'den de rivayet edilir. Şayet din rey ile olsaydı çorabın üzeri değil altını mest etmek daha uygun olurdu demiştir. Evet, kitaba ve sünnetin naslarına karşı böyle olunmasını gerektiğini gösteren açıkça nas da vardır zaten. Biliyorsunuz Tevbe suresi 65. ayetinde Allah Azze ve Celle kendi zatına yemin ederek Rabbine yeminler olsun ki aralarında geçen meseleleri sana gelip muhakeme olmadıkları sürece, Resul'e muhakeme etmedikleri sürece ve verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın teslim olmadıkları sürece vallahi iman etmiş olmazlar. Allah Azze ve Celle burada türlü türlü yemin ve pekiştirme edatları kullanarak bunu üzerine durarak söylüyor. Yani üç şey. Aramızda geçen meseleleri Allah'a ve Resulüne muhakeme etmek. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetine muhakeme etmek. Ve Resul bir şeye hükmettiği zaman gönülde hiçbir sıkıntı duymaksızın teslim olarak onun gereğini yapmak, yerine getirmek. Bu bize böyle yapmadığımız takdirde imanlarımızı ortadan kaldıran bir ibareyle gelmiş. Yani iman budur. İman Resul'e teslim olmaktır. Sahabeler de bu doruk noktadaydı. Hakkıyla yerine getirmişlerdi. Hatta onlardan birisine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin parmağında neden ateşten bir halka görüyorum deyince parmağında altından bir yüzük vardı. Derhal onu çıkarıp atıyor. Hiç beklemiyor. Derhal çıkarıp atıyor. Ona diyorlar ki onu alıp da satardın veya hanımlarına verirdin. Başka bir türlü değerlendirirdin diyorlar. Duymadınız mı? Allah Resulü ona ateş dedi diyor. Yani sahabeler hiç başka yola gitmemişler. Bizler hemen bunu düşünürüz. Yani ne var? Yani alırız, satarız, başka türlü değerlendiririz. Başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam putun satışını yasakladı ve haram kıldığı şeylerin satışını da yasakladı. Sakın Yahudiler gibi olmayın. Allah onlara iç yağlarını haram kılınca bunlar bunu satarak kazancını yediler diyor. Sakın onlar gibi olmayın. Bu hadisten sonra tabiindir Mesruk bin Ecda rahimullah'a gelip diyorlar ki işte biz gömü, define gibi işlerde bazen put buluyoruz, heykel buluyoruz. Bunları eritip de yani altın şeklinde olanı eritip de satsak olur mu diyor. Siz de aynı Yahudiler gibi tevil etmeye başladınız diyor. Yani Allah bir şeyi haram kılınca onun kazancını da haram kılar. Bu hadis bu şekilde teslim olunması gereken, amel edilmesi gereken hadislerden. Yani bütün naslar, din nasları bu şekilde. Bu naslara karşı herhangi bir tevilde bulunarak bunun muhtezasından, bunun gerektirdiği şeylerden çıkmaya çalışmak Müslümanların yolu değildir. Evet, orta yolu tutmak, dengeli bir yol takip etmek elbette kolay değildir. Zaten günümüzde orta yol, işte maslahatı gözetmek gibi söylemleri olan insanların çoğu bu sözleriyle aslında çözülmeyi ve gevşemeyi kastederler. Bizim kastettiğimiz ise, orta yolunda kastettiğimiz bu değildir. Kitap ve sünnetin emirlerinden, içerikten hiçbir taviz vermeden muhataplara karşı da olabildiğince yumuşak davranmak. Yani davranışlar, tavırlar olabildiğince yumuşak olmalı ama içerikten hiçbir taviz olmamalı. Yumuşaklıkla kastedilen dinin esaslarından bazı esasları işte muhatapların gönlünü kazanmak için makaslamak değildir. Veya birileri bu dinden hoşlansın diye tepe taklak durmak değildir. Yani onların hoşuna gitmek için bir takım hal ve tavırlara girmek değildir. Müslüman kişiliğiyle, karakteriyle net kitap ve sünnete uyan, olabildiğince yumuşak davranan, fakat bu yumuşak davranışı asla inandığı değerlerin hiçbirisinden taviz vermesini gerektirmeyen şekilde hareket etmelidir. Evet, bu şüphesiz nefisle cihada ihtiyaç hissettirir. Allah izin verirse bir sonraki dersimizde de Müslümanın şahsiyetiyle ilgili olarak nefisle cihat meselesini açıklamaya çalışalım. Buraya kadar anlamadığınız, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhanekallahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.